Ayrım 51, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 589. Dalgınsın hayatım. Caroline Courtney kızının yüzüne sorarcasına baktı. Kafana takılan bir şey mi var? Verity babasının büyük kamerasından Arcturus'un güvertesine çıktığından beri baştan savma bir selam haricinde annesiyle hiç konuşmamıştı. Halifenin generali Kadim İbn Ebu Bekir ile yapılan toplantı tüm sabah boyunca sürmüştü. Verity küpeşteye dayanmış generali taşıyan Feluka'nın kıyıya doğru hızla uzaklaşmasını izliyordu. Ebu Bekir'in raporunu babasına tercüme etmiş ve halifenin düşman gemilerinin kaçmasının önlenmesi için körfez ağzındaki gemilerin tetikte olmasına dair verdiği emri iletmişti. İçini çekerek annesine döndü. "Kuşatmanın son safhalarına giriliyor anne," diye cevap verdi itaatkârca. Hiçbir zaman çok yakın olmamışlardı. Caroline asabi, histerik bir kadındı. Tamamen kocasının hükmü altındaydı. Bu yüzden annelik için ne zamanı ne de enerjisi olmuştu. Çocuk gibiydi, dikkatini bir konu üzerinde uzun süre odaklayamıyordu. Düşünceleri ilkbaharda çiçekten çiçeğe gezen bir kelebek gibi konudan konuya atlıyordu. Bu korkunç günler sona erip baban şu El Salil adındaki serseriye haddini bildirince çok rahatlayacağım. Bu can sıkıcı iş sona erince eve dönebileceğiz. Caroline için ev Delhi'deki konsolosluktu. Taş duvarların ardında bakımlı bahçelerde, şıkırdayan fıskiyelerin süslediği serin avlulardayken, kendini güvende ve Doğu'nun o hep korktuğu yabancı dünyasından yeterince uzakta hissediyordu. Boynunu kaşıyarak hafifçe inledi. Cildinde kırmızı bir kabartı vardı. Tropik bölgelere has nemli hava ve sıcak kamaranın boğucu havası ona dokunuyordu. "Serinletici losyon sürmene yardım edeyim mi?" diye sordu Verity. Annesinin kendisini suçlu hissetmesini nasıl olup da bu denli kolay sağladığını merak ediyordu. Kaptan Cornish'in kıç üstü güvertesinin köşesine kurdurduğu geniş hamakta yatan Caroline'in yanına gitti. Hamağın üzerinde yelken bezinden bir gölgelik vardı. Esen rüzgar kadının nemli tenini az da olsa serinletiyordu. Verity annesinin yanında diz çöktü ve beyaz sıvıyı sıcak tenine sürmeye koyuldu. Caroline elini baygınca salladı. Dolgun parmaklarının etleri elmas yüzüklerin kenarından fışkırıyordu. Hamağın diğer tarafında diz çöken ipek sarili Hint hizmetçi onlara bir tabak şekerleme sundu. Caroline tabaktan pembe renkte bir Türk lokumu aldı. Hizmetçi yerinden doğrulacaktı ki Caroline parmaklarını şaklatarak onu durdurdu ve pudra şekerine bulanmış iki lokum daha alıp ağzına attı. Lokumları büyük bir zevkle çiğnemeye koyuldu. Pudra şekeri dudaklarına bulaşmıştı. Kadim İbni Ebu Bekir'in eline geçerlerse El Salil ve oğlu Mansur'a ne olur sence diye sordu Verity ilgisizce. Akıbetlerinin son derece iğrenç olacağından eminim dedi Caroline umursamaz bir tavırla. Halife düşmanlarına korkunç şeyler yapıyor, fillere çiğnetiyor ya da topların içine koyup ateşletiyor. Ürpererek hizmetçinin uzattığı buz gibi ballı şerbete uzandı. Bu konudan bahsetmemeyi tercih ederim. Şerbetten bir yudum alınca hafifçe canlandı. Bu iş ay sonuna kadar biterse doğum gününde Delhi'de olabiliriz. Senin için bir balo düzenlemeye karar verdim. Şirketteki tüm gözde bekarlar davetli olacak. Sana bir koca bulmanın zamanı geldi şekerim. Ben senin yaşındayken 4 yıldır evliydim. 2 de çocuğum vardı. Verity'nin içinde aniden bu aptal sıkıcı kadına karşı daha önce duymadığı şiddette bir öfke belirdi. Annesine daima saygılı davranmış, oburluğunu ve diğer zayıflıklarını anlayışla karşılamıştı. Mansur ile tanışana kadar annesinin babası karşısındaki zayıflığının derecesini, babasının onu avucunun içine almasını sağlayan suçluluk duygusunu fark etmemişti. Bu akılsızca kendini beğenmiş umursamazlığı Verity'nin kanını beynine çıkardı. Öfkesi kendini kontrol etmesine fırsat kalmadan dudaklarının arasından taştı. "Evet anne," dedi acı dolu bir sesle ve o çocuklarının ilki Tom Courtney'in piçiydi. Sözcükler ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu ama artık çok geçti. Caroline ona irileşmiş gözlerle baka kaldı. "Seni kötü, kötü çocuk, beni hiçbir zaman sevmedin," diye sızlandı ve şerbete bulanmış yarı çiğnenmiş lokum parçaları dantel bluzunun önüne düştü. Verity'nin tüm saygısı yok olmuştu. "Tom Courtney'i hatırlıyor musun anne?" diye sordu. "Ya büyük babanın gemisi Serap ile Hindistan'a giderken yaptıklarınızı?" "Sen hiç Kim söyledi, ne duydun, doğru değil diye histerik bir ifadeyle geveledi Caroline. Ya Dorian Courtney'i hatırlıyor musun? Babamın onu daha küçücük bir çocukken köle tacirlerinin elinde çürümeye terk etmesini. Babamla birlik olup Tom amcaya nasıl yalan söylediğinizi. Ona Dorian'ın yüksek ateşten öldüğü mavalını okuyuşunuzu. Bana da aynı yalanı söylediniz. Bana Lamu adasındaki mezarını bile göstermiştiniz. Kes diye bağırdı Caroline kulaklarını elleriyle kapayarak. Bu ahlaksızca zırvaları dinlemeyeceğim. ''Zırva demek'' dedi Verity soğukça. ''Peki fillerin ayakları altında ezilmesini istediğin El Salil'in kim olduğunu sanıyorsun? Onun Dorian Courtney olduğunu bilmiyor musun?'' Caroline kireç gibi bir yüzle ona baka kaldı. Benzinin solukluğu boynundaki kızarıklıklarla çarpıcı bir tezat oluşturuyordu. ''Yalan'' diye fısıldadı. ''Hepsi korkunç yalanlar!'' ''Ve anne, El Salil'in oğlu Mansur da benim kuzenim. Bana bir koca mı arıyorsun?'' ''Fazla uzağa bakmana gerek yok. Mansur bana onunla evlenme onurunu bahşederse bir an bile duraksamam. Doğruca onun yanına koşarım.'' Caroline boğuk bir çığlık attı ve hamaktan güverteye düştü. Hizmetçiyle gemideki memurlardan ikisi hemen yardımına koştu ve kadını ayağa kaldırdı. Caroline ayakları yere basar basmaz kendisini tutan kollardan hışımla sıyrıldı ve inci işlemeli gösterişli dantel elbisesi içinde büyük kamaraya inen merdivenlere yöneldi. Karısının öfke dolu çığlıklarını duyan Sir Guy üzerinde gömleğiyle hemen kamarasından dışarı fırladı ve kadını kolundan yakalayarak içeri çekti. Verity küpeşteye yaslanarak annesinin az önce olanları anlatmasını beklemeye koyuldu. Körfezin girişini kapatan savaş zambuklarının ötesine, Maskat kıyılarına ve şehrin yüksek minarelerine baktı. Kadim İbn Ebu Bekir'in babasına getirdiği ve kendisinin tercüme ettiği korkunç haberleri tekrar tekrar düşündü. Maskat ay sona ermeden Zeynel Din'in avucuna düşecekti. Mansur çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı ve Verity'nin elinden hiçbir şey gelmiyordu. Duyduğu korku ve çaresizlik az önce annesine patlamasına yol açmıştı. ''Lütfen Tanrım'' diye fısıldadı. ''Lütfen Mansur'a bir şey olmasına izin verme.'' Babasının kamarotu bir saat içinde onu almaya geldi. Annesi kamerada kıç lombozunun hemen altında oturuyordu. Elindeki nemli buruşuk mendille gözlerini sildi ve burnunu gürültüyle temizledi. Babası kameranın ortasında ayakta duruyordu. Hala gömleğiyle duruyordu. Yüzünde çok sert bir ifade vardı. ''Annene ne zırvalar anlatıyordun?'' diye sordu. ''Ne zırva ne de yalan baba'' diye cevap verdi Verity meydan okurcasına. Babasını kışkırtmanın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini biliyor ama sabırsızlığının önüne geçemiyordu. ''Annene anlattıklarını tekrar et'' diye buyurdu Sir Guy. Verity Mansur'un söylediklerini usulca onlara anlattı. Sözleri bitince babası sessiz kaldı. Kıç lombozuna yürüdü ve masmavi denize baktı. Karısına bakmamıştı. Sessizlik gittikçe uzadı. Verity bu sessizliğin sinirini bozup savunmasını zayıflatmak için uygulanan bir taktik olduğunu biliyordu. ''Bunu benden sakladın'' dedi sonunda Sir Guy. ''Neden bana öğrenir öğrenmez anlatmadın? Bu senin görevindi çocuğum.''
''Hiçbirini inkar etmeyecek misin baba?''
''Hiçbir şeyi inkar veya kabul etmek mecburiyetine değilim. Mahkemede değilim. Ama sen öylesin.''
Kameraya tekrar sessizlik çöktü. İçerisi sıcak ve havasızdı. Gemi akıntının etkisiyle mide bulandıracak şekilde yavaşça sallanıyordu. Verity'nin midesi bulanmış, soluğu tıkanmıştı ama belli etmemeye kararlıydı. Sir Guy tekrar konuştu. ''Bu çılgınca hikayelerle anneni çok sarsmışsın.'' Caroline abartılı bir şekilde hıçkırarak burnunu sildi. ''Bu sabah Bombay'dan hızlı bir posta gemisi geldi. Anneni konsolosluğa geri gönderiyorum.''
''Onunla gitmeyeceğim.'' dedi Verity sakince.
''Evet.'' diye onayladı Sir Guy. ''Seni burada tutacağım. Böyle sağlıksız bir ilgi gösterdiğin asilerin idamına şahitlik etmek sana iyi bir ders olacaktır.''
Verity'nin ne kadarını bildiğini düşünerek bir süre daha sessiz kaldı. O kadar çok şey biliyordu ki düşman saflarına geçecek olursa çok büyük bir tehlike teşkil edebilirdi. Onu daima gözü önünde bulundurmalıydı. Aksine cesaret edemezdi.
''Bu asiler senin öz kardeşin baba.'' diyerek sessizliği bozdu Verity ve oğlu.
Sir Guy hiçbir tepki göstermedi. Sözlerine kaldığı yerden devam etti.
''Annenin anlattıklarına bakılırsa genç Arap'la bir fahişe gibi kırıştırıyormuşsun. Bir İngiliz hanımı olduğunu unuttun mu?''
''Böyle bir suçlama yaparak kendini küçültüyorsun.''
Düşüncesizce davranışlarında beni ve ailemizi küçük düşüren sensin. Sırf bu bile cezalandırmanı gerektirir.
Çalışma masasına doğru yürüdü ve üzerinde duran balina kemiğinden kamçıyı aldı. Tekrar Verity'ye döndü. Soyun diye emretti.
Verity ifadesiz bir yüzle kıpırdamadan duruyordu.
Babanın söylediğini yap dedi Caroline. Seni küstah aşüfle.
Ağlaması durmuştu. Sesinde kindar bir ton vardı. Hemen soyun diye tekrarladı Guy. Yoksa iki tayfa çağırıp soydururum.
Verity ellerini boynuna doğru kaldırarak bluzunun yakasındaki kurdeleyi çözdü. Çırılçıplak soyununca çenesini gururla havaya kaldırdı. Uzun saçlarını göğüslerini ve bacaklarının arasını örtecek şekilde omuzlarından öne attı.
''Yatağın üzerine yüzüstü yat.'' diye buyurdu babası.
Verity sessizce yatağa yürüyüp yüzüstü uzandı. Vücudu usta bir sanatçının elinden çıkmış mermer bir heykel gibi kusursuz, cildi pürüzsüzdü.
''Bağırmayacağım.'' diye söz verdi kendi kendine.
Ama kırbaç kalçasına indikçe kasları istemsizce kasılıyordu. ''Ona bu zevki tattırmayacağım.'' diye geçirdi içinden.
Kırbaç bacaklarının arkasına inerken gözlerini sıkıca yumdu. Canı bir akrep sokmuş gibi yanmıştı. Dudağını kanın metalimsi tadını alana dek ısırdı. Sonunda Sir Guy nefes nefese kaldı ve yorgunca geri çekildi.
''Artık giyinebilirsin, utanmaz orospu.'' diyerek yutkundu.
Verity kalçasında ve bacaklarının ardındaki yanmayı aldırmamaya çalışarak doğruldu. Babasının pantolonunun önü gözleriyle aynı hizadaydı. Tahrik olduğunu gösteren kabarıklığı fark edince buz gibi bir memnuniyetle gülümsedi.
Sir Guy hızla arkasına döndü ve kırbacı masaya fırlattı.
''Beni aldattın ve bana ihanet ettin. Artık sana güvenemem. Sana başka ne ceza vereceğimi düşüneceğim. Ben bir karara varana dek kamaranda kilitli kalacaksın.''
Dorian'la Mansur şeyhlerle birlikte minarenin şerefesinde durmuş, hisarlara yaklaşan Türk taburlarının, bronz miğferlerinin, parapetlerin üzerinden görünen tepelerini ve sorguçlarını izliyorlardı. Taburlar surların önünde toplanırken Zeyn el-Din'in bataryaları atış hızlarını ikiye katlamıştı. Cephanelerini değiştirmişlerdi. Artık taş gülleler yerine yumruk iriliğindeki taşlar ve demir parçaları kullanıyorlardı. Topların sesi kesildi ve Türk trompetçiler saldırıyı başlatan ritimle gökyüzünü çınlattı. Türkler yoğun bir kalabalık halinde haykırarak siperlerden çıktılar ve hisarlardaki gediklere atıldılar. Gediklere birkaç metre mesafedeyken parapetlerdeki savunmacılar toplarını ateşledi ve okçular düşmanın üzerine yağmur gibi ok yağdırdı. Ön saflardaki düşman askerleri topların tekrar doldurulabilmesinden önce gediklere ulaşmıştı. Çok sayıda ölü ve yaralı vardı ama öylesine kalabalıklardı ki yerleri anında doldu. Yıkılmış bölümlerde yığılmış taş bloklar ve kalıntılar üzerinden tırmanarak bir karınca sürüsü gibi içeri daldılar. Gediklerden içeri girer girmez kendilerini dar yollar ve çıkmaz sokaklardan oluşan bir labirent içinde buldular. Dorian her sokağa barikatlar yapılmasını emretmişti. Labirentteki Türkler yakın mesafedeki tüfeklerin gazabına uğruyordu. Savunmacılar bir dalgayı kırdıktan sonra hemen bir sonraki savunma hattına çekiliyorlar, Türkler tekrar saldırmak zorunda bırakılıyordu. Çok yorucu ve kanlı bir işti ama Mansur ve Bin Şibam'ın tükenmiş birlikleri sonunda ana caddeye kadar geriledi ve Türkler yan taraflardan onları kuşatarak şehrin ana kapısına ulaştı. Bocurgatları korumaya çalışan adamları öldürerek kapıları sonuna dek açtılar. 2000 Türk'ün başındaki Kadim ve Kuğuç dışarıda bekliyordu. Kapılar açılır açılmaz şehre daldılar. Minarenin şerefesinde duran Dorian, düşman askerlerinin şehrin dar sokaklarını sel suları gibi hızla doldurduğunu gördü. Son aylarda şehirdeki kadınlarla çocukların çoğunun kaçabilmesini sağladığı için mutluydu. Yoksa bu kurtlara yem olacaklardı. Kapılar açılır açılmaz flamalarla peri ve intikamdan önceden belirlenmiş işaretin verilmesini emretti. Sonra danışmanlarına ve subaylarına döndü.
''Artık bitti.'' dedi onlara. ''Cesaretiniz ve sadakatiniz için size teşekkür ederim. Adamlarınızı alın ve yapabilirseniz kaçın. Bir başka gün tekrar omuz omuza savaşacağız.''
Adamlar teker teker gelip Dorian'a sarıldı. Bin Şibam'ın üzeri toz ve isle kaplanmıştı. Entarisi yaralarından akıp kuruyan kanlarla lekelenmişti. Öldürdüğü Türklerin kanları kendininkine karışmıştı.
''Dönüşünü bekleyeceğiz El Salil.'' dedi.
''Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Her şey hazır olunca bana bir haberci gönderin. Haberi alır almaz geleceğim inşallah.'' dedi Dorian.
''Allahu Ekber.'' dedi adamlar hep bir ağızdan. Atlar kuzey hizarlarındaki küçük kapının önünde bekliyordu. Kapı açılınca Mustafa Zindara, Bin Şivan ve diğer konsey üyeleri adamlarının önderliğinde atlarını çöle doğru sürdüler. Kendilerini durdurmaya çalışan düşman askerlerini yarıp palmiyelere ve sulanan tarlalara vardılar. Dorian gidişlerini minareden izledi. Mermer basamaklarda ayak sesleri duyunca elinde kılıcıyla döndü. İsle kaplanmış, toza toprağa bulanmış oğlunu neredeyse tanıyamayacaktı. ''Gel baba'' dedi Mansur, ''acele etmeliyiz.'' Basamakları hızla inerek İstaf'ın 10 adamla onları beklemekte olduğu camiye geldiler. ''Bu taraftan.'' Bir imam gölgeler arasından çıkarak yolu gösterdi. Onu takip ettiler ve labirente benzer dehlizlerde ilerleyerek küçük demir bir kapının önüne vardılar. İmam kapının kilidini açtı ve Mansur bir tekmeyle kapıyı ardına dek itti. ''Allah'a emanet olun'' dedi Dorian imama. ''Siz de efendimiz'' dedi imam. ''Dilerim bir an önce Umman'a dönersiniz.'' Kapıdan çıkınca kendilerini öyle dar bir sokakta buldular ki karşılıklı evlerin kafesli balkonları neredeyse birbirine değiyordu. ''Bu taraftan majesteleri.'' İstaf bu şehirde doğup büyümüştü, dolayısıyla sokaklarını avucunun içi gibi bilirdi. Peşinden koştular ve kendilerini bir anda gün ışığının parlaklığında buldular. Körfezin mavi suları önlerine açılmıştı. Peri'nin şalupası onları almak için yanaşmış bekliyordu. Mansur bağırarak dümende duran Kumrah'a el salladı. Adamlar küreklere asıldı ve şalupa hızla onlara doğru ilerlemeye başladı. O anda arkalarında öfkeli seslerle karışık bir gürültü oldu. Türk ve Ummanlılardan oluşmuş bir grup düşman askeri ara sokakların birinden çıkarak doğruca üstlerine koşmaya başladı. Ön sıradaki askerlerin elinde uzun kargılar ve parlak uçlu mızraklar vardı. Dorian omuzunun üzerinden geriye baktı ve şalupanın hala bir piştov atışı mesafesinde olduğunu gördü. ''Birbirinize sokulun!'' diye haykırdı. Rıhtın basamaklarının biraz ötesinde yüzleri dışa dönük halde sıkışık bir çember oluşturdular. ''El Salil!'' diye bağırdı düşman askerlerinin lideri. Uzun boylu ince biriydi ve bir leopar gibi hareket ediyordu. Uzun saçları sırtına dökülüyor, kıvırcık sakalları göğsüne değiyordu. ''El Salil!'' diye bağırdı tekrar. ''Senin için geldim!'' Dorian o karanlık, fanatik bakışı tanımıştı. ''Kadim!'' Mansur da adamı aynı anda tanımıştı. Sesi nefretle doluydu. ''Senin için de geldim, köpeğin piçi!'' diye bağırdı yine Kadim. ''Önce beni alt etmelisin'' dedi Dorian bir adım öne çıkarak. Kadim hemen rakibinin üzerine atıldı. Dorian başını hedef alan kılıcı kendininkiyle engelleyince çelik çeliğe sürttü. Sonra Kadim'in boğazına doğru karşı atak yaptı. Kılıçlar tekrar çarpıştı. Bu birbirleriyle ilk kılıç dövüşleriydi. Ama Dorian karşısındakinin hafife alınamayacak tehlikeli bir rakip olduğunu anlamıştı. Sağ kolu hızlı ve güçlüydü. Sol elinde de boşluk bulduğu an kullanacağı ucu kıvrık hançeri vardı. ''Karımı öldürdün!'' diye hırladı Dorian bir sonraki atağını yaparken. ''Görevimin o kısmını yerine getirebildiğim için şükrediyorum. Seni de öldürmeliydim!'' dedi Kadim. ''Babamın öcünü almalıydım.'' Mansur Dorian'ın sağında, İstaf ise solunda dövüşüyor, onu yanlardan gelecek tehlikelere karşı koruyorlar, aynı zamanda kılıç tutan koluna engel olmamak için özen gösteriyorlardı. Düşmanın yoğun baskısı karşısında adım adım denize doğru geriliyorlardı. Dorian şalupanın küreklerinin hemen altlarında taş duvara çarptığını duydu. Aynı anda Kumrah bağırdı, ''Gel El Salil!'' Yosun kaplı basamaklar çok kaygandı. Dorian'ı elinden bir kez daha kaçıracağını anlayan Kadim öfkeyle atıldı. En üst basamakta duran Dorian bir adım gerilemek zorunda kaldı ama sağ ayağı yosunlar yüzünden kaydı. Tek dizi üzerine düştü ve gardını bir anlığına indirmek zorunda kaldı. Kadim fırsatı hemen fark etti. Tüm ağırlığını sağ ayağı üzerine vererek Dorian'ın kalbine doğru bir hamle yaptı. Mansur Kadim'in tepkisini babası dengesini kaybettiği an tahmin etmişti. Gelecek hamleye hazır bir şekilde döndü. Öne atılan Kadim'in sol tarafı bir anlığına savunmasız kaldı. Mansur Kadim'in havaya kalkmış kolunun altına doğru bir hamle yaptı. Annesi için duyduğu keder, öfke ve nefretten doğan enerjiyle saldırmıştı. Kılıcının ucunun düşmanının etine zorlanmadan batmasını ummuştu. Ama çeliğin ucu rakibinin kaburgasına isabet etti ve bileği bu beklenmedik direnç yüzünden hafifçe burkuldu. Kılıcın ucu yine de kaburgadan sıyrılıp Kadim'in kürek kemiğinin altına doğru yükseldi. Hayati bir organa isabet etmemekle birlikte düşmanın dengesini bozmuş, Dorian'ı hamleden kurtarabilmişti. Mansur kılıcını geri çekip bir daha saldırdı. Ancak Kadim insanüstü bir gayretle bu atağı bloke etmeyi başardı. Dorian bu arada tekrar ayağa kalkmıştı. baba oğul öldürmeye kararlı bir şekilde tekrar saldırıya geçti. Kadim'in kolunun altındaki yaradan kan boşanıyor, kalçasına doğru akıyordu. Yaranın şoku ve hayatının iki kılıç ustası karşısında büyük bir tehlikede oluşunu fark etmesi, yüzündeki tüm kanın çekilmesine yol açmıştı.
"Efendi!" diye seslendi Kumrah şalupadan, "gelin, burada kısılıp kalacağız, Türkler geliyor."
Sokaktan hızla çıkan destek birlikleri doğruca üzerlerine geliyordu. Durumun tehlikesini kavrayan Dorian tereddüt etti. Bu Kadim'in kurtulmak için beklediği fırsattı. Hemen risk bölgesine uzaklaştı ve yerini iki zırhlı iri yarı Türk aldı. Hiç duraksamadan Dorian'a saldırdılar. Dorian kılıcıyla bir hamle yaptı ama zırhlar yüzünden etkisiz kaldı.
"Yeter!" diye homurdandı, "tekneye binin."
Mansur kılıcını sakallı Türklerden birinin suratına doğru savurdu. Adam gerileyince de koruma amacıyla babasının önüne geçti. "Kaç!" diye bağırdı ve Dorian basamakları hızla indi. İstaf ve diğerleri tekneye binmişti. Mansur basamakların üzerinde tek başına kalmıştı. Yan yana duran ve ona doğru çevrilmiş kargılar ve palalar onu gerilemeye zorluyordu. Arka sırada durmuş ona bakan Kadim İbn Ebu Bekir'le bir anlığına göz göze geldi. Yarası nefretini bir nebze bile azaltmamıştı.
"Öldürün onu!" diye haykırdı Kadim. "Domuzun kaçmasına izin vermeyin."
"Mansur!" babasının şalupanın provasından seslendiğini duydu. Ama dönüp basamaklardan aşağı koşmaya kalkarsa sırtına mızrağı yiyeceğini biliyordu. Dönüp alçak taş duvarın üzerinden boşluğa atladı. 3 metrelik bir yükseklikten şalupanın oturma tahtalarından birinin üzerine ayaküstü düştü. Kalın tahta ağırlığı altında çatırdadı ve Mansur öne doğru yuvarlandı. Şalupa şiddetle sallandı. Mansur neredeyse yan taraftan denize düşecekti ama Dorian onu tam zamanda yakaladı. Adamlar küreklere asıldı ve şalupa hızla yol almaya başladı. Dönüp arkasına bakan Dorian, Kadim'in sarsak adımlarla taş duvarın kenarına doğru ilerlediğini gördü. Kılıcını düşüren Kadim, kolunun altındaki yarasını tuttu. Parmaklarının arasından kan sızıyordu.
"İntikamımı alacağım!" diye haykırdı arkalarından. "Vicdanınız ve elleriniz babamın kanıyla lekelenmiş. Sizi öldüreceğime dair Allah huzurunda yemin ettim. Sizi cehennemin kapılarına kadar takip edeceğim."
"Nefretin gerçek anlamından bir haber!" diye fısıldadı Dorian. "Umarım bir gün ona gerçeği öğretme fırsatım olur."
"Aynı dilekleri paylaşıyorum," dedi Mansur. "Ama şimdi gemilerimize binip Zeyn'in filosuna atlatarak açık denize ulaşmamız gerekiyor."
Dorian kederini ve öfkesini içine gömerek dikkatini içinde bulundukları koşullara odakladı. Dönüp körfezin girişine baktı. 4 büyük savaş zambuğu görüş alanı içinde demirlemişti. 2 tanesi diğerlerine yaklaşıyordu.
"Arcturus görünürde yok mu?" diye sordu Mansur'a.
"Son 3 gündür hiç görünmedi," diye cevap verdi Mansur. "Ama fazla uzakta olmadığından eminiz. Ufkun hemen ötesinde olmalı." Dorian intikamın güvertesine çıktı ve Mansur'a seslendi.
"Birbirimizin görüş alanı içinde kalmaya gayret etmeliyiz. Bir çarpışma kaçınılmaz görünüyor. Ayrı düşersek nerede buluşacağımızı biliyorsun."
Mansur ona el salladı. "Sevda adasının kuzey ucunda. Seni orada bekleyeceğim." Ani bir top patlamasıyla sesi duyulmaz oldu. Dönüp şehrin liman önündeki hisarlarına baktı. Rüzgar çıkan duman bulutunu hemen dağıtmıştı. Biraz sonra Peri'nin biraz ötesinde sular havalandı. Gülle oldukça yakına düşmüştü.
"Düşman bataryaları ele geçirmiş," diye bağırdı Dorian. "Bir an önce uzaklaşmalıyız."
Mansur Peri'ye ulaşamadan bir top daha ateşlendi. Bu da hedefi ıskalamış olmasına rağmen topçuların menzili kısa zamanda ayarlayacağı muhakkaktı.
"Çekin," diye bağırdı kürekçilere. "Bütün gücünüzle çekin, yoksa yüzmek zorunda kalacaksınız."
Peri'nin mürettebatı bombardıman üzerine alarma geçmişti. Demiri çekmişler, şalupayı almak için hazırlıkları yapmışlardı. Mansur güverteye ayak basar basmaz flokların açılmasını ve geminin körfezin girişine doğru dönmesini emretti. Kumrah Peri rüzgara dönünce kuntrata yelkenlerini açtırdı. Akşam rüzgarı hızı kesilmeksizin batıdan esmeye devam ediyordu. Tam uygun açıdan estiği için körfez ağzına doğru adeta uçuyorlardı. İntikamı yakaladıklarında ana yelkeni kıstılar ve Peri'nin öne geçmesine izin verdiler. Körfezin girişinde gizli sığlıklar vardı ve çok dikkatli ilerlemek gerekiyordu. Ama Kumrah bu suları intikamdaki Batula'dan bile iyi biliyordu. 2 gemiyi de sağ salim çıkaracaktı körfezden. Mansur günün ne kadar hızlı akıp gittiğini o ana dek anlamamıştı. Güneş alçalmış, dağların zirvelerine yaklaşmıştı bile. Gökyüzü sarı, kırmızı ve turuncunun tonlarına boyanmıştı. Maskat'ın parapetlerindeki bataryalar hala üzerlerine gülleler yağdırıyordu. Şanslı bir gülle Velena yelkeninde temiz bir delik açtı ama gemiler hiç hız kesmeden uzaklaştı ve topların menzilinden çıkarak körfezin girişini kapatan zambuklara yaklaştı. İki savaş zambuğu demir almış, koca Latin yelkenlerini açmış, onları karşılamak üzere kanalda ilerliyordu. İki küçük ıskunaya nazaran hımbıl sayılırlardı ve sert akşam rüzgarına karşı ilerlememelerine rağmen gözle görülür bir yavaşlıkları vardı. Onların aksine iki ıskuna tüm yelkenlerini açmış, körfez boyunca suları yararak ilerliyordu. Mansur topçularının doldurulup ateşe hazır halde bekleyen toplar henüz çıkarılmamış olmasına rağmen görev noktalarında olduğunu gördü. Ağır yanar kum fıçılarında gizlice yanıyor, adamlar kendi aralarında heyecanla konuşuyordu. Günlerce yaptıkları talim ve Türk piyadelere yaptıkları etkili saldırı kendilerine duydukları güveni arttırmıştı. Son birkaç haftanın hareketsizliği hiçbir şey yapmadan körfezde öylece demirli durmak canlarını iyice sıkmıştı. Mansur ve El Salih'in tekrar Flotilla'nın başına geçmesiyle canlanmışlar, savaşmak için sabırsızlanmaya başlamışlardı.
51. ayrımın sonu. Sayfa 550.